Ayrım 24, sayfa 238. 38. bölüm. Ah, Slowkember Goose! Sen, ey Disgradiusumun! Talihsizlikler. Sadık çözümleyicisi. Hayatımın çeşitli aşamalarında bildiğim kadarıyla sadece burnum kısa olduğu için ansızın sırtıma inen kırbaçların ve talihsizliklerin yaslı bilicisi. Söyle bana, Slowkember Goose! Hangi gizli güçtü o? Hangi ses titreşimi? Ne zaman ortaya çıktı? Nasıl duydun? Duyduğundan emin misin? Dedi. Hadi Slowkember Goose. Hayatının çalışmasını buna vakfet. Eğlenceyi bir tarafa bırak. Tabiatın tüm gücünü, bütün yeteneklerini yardıma çağır. Kendini insanlığın hizmetine adayarak perişan et ve onlara burunları üzerine büyük bir risale hazırla. Bu bilginin Slowkember Goose'un duyu organına nasıl ulaştığı, tuşa dokunanın kimin parmağı olduğu, körüye kimin bastığı, 90 yıl önce gömüldüğü mezarında yatan Hafen Slowkember Goose'un bütün bunları nasıl öğrendiği konusunda ancak tahmin yürütebiliriz. Benim bilebildiğim kadarıyla Slowkember Goose'un üzerinde Whitefield'ın George Whitefield 1714-1770 ünlü vaiz ve metodizmin Calvinist kanadının önderi, ruhun Tanrı tarafından mı yoksa şeytan tarafından mı yönlendirildiğini sezgisel olarak bilebileceğini ileri sürmüştür. Müritlerinden biri gibi oynanmış olmalı. Yani aletini kullanan bu iki ustadan hangisi olduğundan efendim, o denli emindi ki bunun üzerinde yapılacak bütün akıl yürütmeler gereksizdi. Zira Hafen Slowkember Goose dünyaya kendisini sadece bu kitabı yazmaya ve bu işe yıllarını vermeye yönelten sahipleri ve vesileleri anlatan bölümde, yani başta yer alması gerektiği halde, ciltçinin düşüncesizce kitabın kendisiyle içindekiler tablosu arasına koyduğu prolegomenasının tekili prolegomenon ön sözler sunuşlar sonlarına doğru okuyucusuna dünyayı idrak edecek yaşa geldiğinden, yani oturup kendi kendine insanlığın hali ve gidişatı üzerine düşünmeye ve insanoğlunun varoluşunun gerçek amaç ve maksadının ayrımına vardığından beri, ya da Slowkember Goose'un kitabı Latince olduğu ve bu pasajda sözü fazla uzattığı için kısaltarak tercüme edeyim, neyin ne olduğunu anladığımdan beri, diyor Slowkember Goose ve uzun burunlar konusunun daha öncekiler tarafından çok üstünkörü bir biçimde ele alındığını kavradığımdan beri, ben Slowkember Goose içimden gelen güçlü bir dürtü ve karşı konulmaz bir çağrıya uyarak bu görevi üstlendim. Slowkember Goose'un hakkını verelim. Onun bu savaşı önceden katılanların hepsinden daha güçlü bir mızrakla girdiğini ve daha hızlı ilerlediğini ve gerçekten de birçok bakımdan bütün yazarlar için, en azından ciltlerle kitap yazanlar için model olarak kullanacakları bir prototip sayılmayı hak ettiğini söylemeliyim. Zira efendim, kendisi konuyu bir bütün olarak ele almış, her yönünü diyalektik olarak incelemiş, sonra da gün ışığına çıkarmıştır. Konuyu ya kendi doğal uzantılarının müsaademesinden çıkan ışıkla ya da en derin ilim bilgisinden aldığı güçle temvir etmiştir. Gerektiğinde en bilgili okullarda ve revaklarda bu konuda yazılmış ve tartışılmış her şeyi karşılaştırmış, toplamış, seçmiş, ayırmış, yalvar yakar elde etmiş, ödünç almış ya da çalmıştır. Dolayısıyla Slowkember Goose'un kitabı yalnızca bir model olarak değil, burunlar konusunda yararlı olan ya da olabilecek her şeyi kapsayan en mütekamil bir derleme, tam teşekküllü bir kurum olarak görülebilir. İşte bu nedenle babamın koleksiyonunda bulunan ve doğrudan doğruya burunları ya da ilgili konuları ele alan esasen değerli birçok kitap ve broşürden söz etmekten kaçınıyorum. Örneğin şu anda önümdeki masada duran Prignis, sonsuz bilgisine ve Silezya'daki 20'den fazla katakomda yeraltı mezarlığı, bulduğu 4000 küsür kafatası üzerinde yaptığı dürüst ve alimane incelemelere dayanarak, bütün burunların baş parmakla kırıldığı, Bu yüzden de hiçbir yargıda bulunulamayacak olan Kırım Tataristanı Kafatasları dışında herhangi bir ülkenin toprakları üzerindeki insan burunlarının kemik ve kemiksi parçalarının ölçü ve yapısının dünyanın zannettiğinden çok daha fazla birbirine benzediğini, aralarındaki farkları dikkate alınmaya değmeyecek kadar önemsiz bulduğunu, ancak burunları üstün ve değerli kılan boyut ve dolgunluğun kanal ve sinüslerinde kan ve yaşam gücü dolaşan kıkırdak ve etli bölümlerden kaynaklandığını, hayal gücünün de buraların pek yakınında bulunduğunu söylüyor. Ama uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Prignitz, Tanrı'nın daha sıkı bir vesayet altında tuttuğunu sandığı gerizekalıları buna dahil etmiyor. Burnun mükemmelliği ona sahip olanın hayal gücüyle diyor Prignitz, doğru orantılı olmalıdır ve öyledir. Aynı nedenle, yani hepsi Slavken Bergius'ta yer aldığı için Skredurus'tan Andrea söz etmiyorum. Bütün dünyanın bildiği gibi Skredurus, Prignitz'e şiddetle karşı çıkmış ve önce mantıksal olarak sonra da bir dizi dediğim dedikçi olguyu öne sürerek hayal gücünün burnu doğurduğunu öne sürerken Prignitz hakikaten uzak düşmüştür ki, tersinden burnun hayal gücünü doğurduğunu göstermiştir, savını kendi üslubunca kanıtlamıştır. Bilgili kişiler Skredurus'un burada uygunsuz bir sofizm girişiminde bulunduğundan kuşkulanıyor. Prignitz ise bunun Skredurus'un yakıştırması olduğunu haykırıyordu ama Skredurus tezini savunmaya devam etti. Babam tam bu olayda hangi tarafı tutacağı konusunda bir karar verecekti ki Andrea Pareus bu kararı onun adına verdi ve hem Prignitz'in hem de Skredurus'un sistemini yıkarak babamı tartışmanın iki tarafından da dışladı. Şahidim olun, bilgili okura bir şeyler öğretmeye çalışmıyorum. Onlara yalnızca olup bitenden benim de haberdar olduğumu bildirmek istiyorum. Andrea Pareus, Fransa Kralı 9. Francis'in Pare, bakınız bu kitapta 35. bölüm not 4, gerçekte 4 Fransa kralının 2. Henri, 2. François, 9. Charles ve 3. Henri cerrahıydı. 9. Francis adında bir Fransa kralı yoktur. Başı cerrahı ve burun onarıcısı olması ve hem onun hem de ondan önce ya da sonra tahta çıkan hangisi bilmiyorum, iki kralın gözüne girmiş olması hasebiyle Tagliacozzo'nun İtalyan cerrah Gaspare Tagliacozzo 1545-1599 eski çağlarda Hintli cerrahların bulduğu koldan alınan deri parçalarıyla burnun şeklinin değiştirilmesi yöntemini yeniden uygulamıştır. Burunları ve onları yerlerine takma usullerini anlatırken yaptığı küçük hata dışında zamanının bütün doktorları tarafından takdir edilmiş ve burun konusunda herkesten daha bilgili sayılmıştır. İşte bu Andrea Pareus, dünyanın bu kadar yakından ilgilendiği ve Prignitz ile Skredurus'un üzerinde bu kadar bilgi ve çaba sarf ettikleri meselenin, yani burnun uzunluğunun ve güzelliğinin asıl nedeninin sandığımız gibi şu ya da bu olmayıp, sadece ve sadece onu emziren memenin yumuşak ve gevşek olmasına bağlı olduğu konusunda babamı ikna etti. Ufak burunların yassılığı ve kısalığı ise, dinç ve canlı bir emziricinin söz konusu besleme organının diri ve esnek olmasına bağlıydı ki bu kadınları memnun etse de burnu böylece zorlamış, horlamış, soğutmuş olurdu ki burun hiçbir zaman at mensuram suam legitamama uygun boyutla ulaşamaz ve bu da çocuğun felaketi olurdu. Oysa süt nine ya da annenin göğsü gevşek ve yumuşaksa tereyağına batar gibi onun içine dalan burun, diyor Pareus, rahat edecek, beslenecek, dolgunlaşacak, güçlenecek, ihya olacak ve sonsuza dek büyüyecektir. Pareus'ta dikkatinizi çekmek istediğim iki şey var. Birincisi, bütün bunları büyük bir ifade saflığı ve edebiyle açıklayıp kanıtlaması, bu sebepten diyorum ki nur içinde yatsın. İkincisi, Andrea Parous'un tezinin Prignis ve Skorodorus'un sistemlerini altüst ettiği gibi ailemizin barış ve huzur sistemini de altüst etmiş olması. Tam 3 gün boyunca yalnızca annemle babamı birbirine düşürmekle kalmadı, evi ve evin içindeki her şeyi amcam Toby hariç Arap saçına döndürdü. Bir adamla karısı arasında böylesine gülünç bir anlaşmazlığın hikayesi eminim hiçbir çağda ve hiçbir ülkede sokak kapısının anahtar deliğinden dışarı sızmamıştır. Efendim annem, fakat size daha önce anlatmam gereken ondan çok daha önemli 50 şey var. Çözümlemeye söz verdiğim 100 karışıklık, durmadan üstüme gelen, birbirine eklenerek katlanıp artan 1000 tane gündelik sorun ve aksilik var. Bir inek ertesi sabah amcam Toby'nin istihkamlarına girip 2 günlük tayını ve kurutulmuş otların yarısını yedi. Boynuz siperin ve gizli geçidin karşı bayırındaki çimenleri eşeledi. Trim kendisinin divanı harbe verilmesini, ineğin kurşuna dizilmesini, Slop'un çarmıha gerilmesi, benim Tristram'lanıp vaftizim sırasında din şehidi mertebesini yükseltilmemi istiyor. Hepimiz ne zavallı ne şanssız yaratıklarız. Bu arada kundaklanmam gerekiyordu. Artık ahvahla geçirilecek zaman yok. Babamı kendini yatağa atmış, amcamı da onun yanındaki eski saçaklı sandalyede oturur bıraktım ve yarım saate kadar geri döneceğime söz verdim sizlere. Oysa 35 dakika geçti bile. Bu beni bir yazarın içine düşebileceği en belalı zihin karışıklığının içine attı. Çünkü efendim daha Hafen Slavkenbergus'un risalesi var, o bitirilecek. Babamla amcam Toby arasındaki Prignis Skorodorus Andre Parous, Ponokratos ve Grangoyser'in sırasıyla Paris'in Vasisi ve Gargantua'nın babası. Çözümüne ilişkin konuşma var. Slavkenbergus'un bir hikayesini tercüme etmem ve bütün bunları 5 dakika içinde falan yapmam gerekiyor. Ah ne kafa. Tam Allah'lık. Düşmanlarım onun içini bir görseler de. 39. bölüm. Bizim ailede bundan daha eğlenceli bir sahne yaşanmamıştır. Ama bu sahnenin hakkını verebilmek için daha ciddi olsun diye önce şapkamı çıkarıp masanın üstüne, mürekkep hokkasının hemen yanına koyuyorum. Şuna canı gönülden inanıyorum ki anlayış gücüme duyduğum sevgi ve tarafgirlik gözümü kör etmediyse eğer, her şeyi var eden o üstün yapıcı ve ilk yaratıcının eli, en azından oturup hikayesini yazdığım bu dönemde, hiçbir aileyi Şende ailesinin mensupları kadar dramatik bir uyum ya da zıtlık oluşturacak biçimde bir araya getirmemiş ya da böyle olağanüstü sahnelere katlanma ve onları ters yüz etme gücünü başka hiçbir aileye böyle fersah fersah bağışlamamıştır. Bunların hepsi, en az bizim şu saçma sapan sahnemizde sergilenenler, uzun burunlar üzerine olan bu bölümde sık sık rastladıklarımız kadar eğlenceliydi. Özellikle de babamın zihinsel araştırma merakıyla dolup taştığı ve amcam Toby'ye de bu merakı aşılamaktan başka bir yol bulamadığı zamanlar. Toby amcam babamın bu tür girişimlerinde ona elinden geldiğince hoşgörülü davranır. Babam zihin ötesi egzersizler yapıp Prignis ve Skorodorus'un çözümlerini akıl erdirebilmek için her yolu denerken amcam sonsuz bir sabırla piposunu tüttürerek saatlerce yerinde otururdu. Bunlar amcam Toby'nin aklının almayacağı ya da aklına aykırı konular mıydı, yoksa amcamın beyni hiçbir kıvılcımın tutuşturamayacağı nemli bir kav gibi miydi? İlk baskıda ıslak kav, değişiklik muhtemelen Stern'e aittir. Yoksa kafası siper, hendek, pusu, perdeleme gibi Prignis ve Skorodorus'un doktrinlerini açıkça görmesini önleyen askeri önlemlerle mi doluydu? Bilemem. Bırakalım hocalar, yamaklar, anatomi uzmanları ve mühendisler bu konuda kendi aralarında didişip dursunlar. Hiç kuşkum yok ki babamın Slavkenbergus'un Latincesini bu dile tümüyle vakıf olmadığı için ve hemen her zaman pek düzgün olmayan bir çeviriyle, üstelik sadece en gerekli olduğu yerlerde sözcüğü sözcüğüne, Toby amcama tercüme etmeye kalkışması büyük bir talihsizlikti. Bu doğallıkla ikinci bir talihsizliğe yol açmaktaydı. Amcam Toby'nin merakını uyandırma hevesi galeyana geldiği anlarda babamın görüşleri çeviriden daha hızlı ilerlemeye, amcam Toby'ninkilerse çevirinin gerisinde kalmaya başlıyordu. Bütün bunların babamın söylevinin anlaşılırlığına pek yardım olmuyordu doğrusu. 40. bölüm. Muhakeme ve kıyaslamalı mantık yürütme yeteneği, yani insanlarda, zira bana söylendiğine göre melekler ve ruhlar gibi daha üst sınıf ve varlıklar arasında bütün bunlar, zat-ı âlilerinizin hoşuna gideceğini umarım, sezgi yoluyla yapılıyormuş ve alt sınıftan varlıklarda zat-ı âlilerinizin de bildiği gibi burunla yapılıyormuş. Karadan tümüyle kopmuş olmamakla birlikte denizlerde yüzen bir ada vardır ki eğer zekam beni yanıltmıyorsa bu adanın sakinleri istedikleri zaman bu yöntemle muhakeme yürütür ve çoğunlukla da iyi sonuç alırlar. Ama konu bu değil. Bizlerin gerektiği gibi düşünme yeteneğimiz ya da insandaki o yüce muhakeme yürütme işlemi mantıkçıların bize söylediğine göre iki görüşün birbiriyle uyuşup uyuşmadığını araya bir üçüncüsünü Medius Termiunus diye bilinir. Mantıkta tasımın orta terimi, kanıtlamanın ya da çıkarımın temeli. Sokarak anlama üzerine kuruludur. Tıpkı Locke'un da söz konusu gözlem, Essay Concerning Human Understanding'de yer alır. 4.17.18. Gözlemlediği gibi bu eşit uzunlukta iki 9 kuka sahasını birbiri üzerine koyarak ölçmeye kalkışmak yerine metre kullanarak ölçmeye benzer. O büyük akıl yürütmeci babam burun sistemlerini anlatırken orada olsaydı da amcam Toby'nin tutumunu, her sözcüğü nasıl da dikkatle dinlediğini, sık sık piposunu ağzından alıp ne harikulade bir ciddiyetle onun uzunluğu üzerinde düşüncelere daldığını, işaret parmağı ile baş parmağı arasında tutup yanlamasına, boylamasına bir şöyle bir böyle mümkün olan bütün açılardan onu incelediğini gözleyebilseydi, amcam Toby'nin Medius Terminus'u elinde tuttuğu ve onunla babamın uzun burunlar konusunda önüne serdiği her bir varsayımın doğruluğunu ölçüp kıyasladığı sonucuna varırdı. Ama amcam Toby babamın istediğinden de fazlasını yapmaktaydı. Babamın bu felsefi dersleri verirken çektiği bütün sıkıntıların tek amacı Toby amcamın tartışabilmesini değil kavrayabilmesini sağlamaktı. Amacı bilginin tohumlarını ve kuşkularını edinmesini sağlamaktı. Onları tartmasını değil. Ama amcam Toby aşağıdaki bölümde okuyacağınız gibi bunların ikisini de yapmadı. 41. bölüm. Ne yazık diye haykırdı babam bir kış gecesi. 3 saatlik sıkıntılı bir Slavken Bergius'un tercümesinin ardından. Ne yazık diye bağırdı. Annemin iplikten büktüğü sayfa ayracını kitapta kaldığı yere koyarken, hakikat kendini böyle fethedilmez bir kaleye kapatsın da kardeşim Toby en sıkı kuşatmaya rağmen teslim olmayacak kadar inatçı olsun. İşte o anda daha önce de sık sık olan bir şey olmuş, babamın Prignis'in açıklaması boyunca amcam Toby'nin onu orada durduracak hiçbir şey bulamayan hayal gücü çayırlığa doğru kısa bir yolculuğa çıkmış, bedeni de pekala o tarafa sürüklenmiş olabilir, her ne kadar Medius Terminus üzerine tefekküre dalmış bir alime benzese de bu söylev lehte ve aleyhte tüm kanıtlarıyla amcam Toby'nin umurunda değildi. Babam Slavken Bergius'u Latinceden Cherokee diline tercümeye ediyor olabilirdi pekala. Fakat babamın mecazen en sık kullandığı kuşatma sözcüğü tılsımlı bir güç gibi amcam Toby'nin hayal gücünü bir müzik aletinin teline dokunulduğunda çıkan ses kadar çabuk geri getirdi. Amcam kulaklarını dikti, babam kardeşinin piposunu eline alıp avanta kokusu almış gibi sandalyesini masaya yaklaştırdığını gözlemledi ve büyük bir zevkle cümlesine yeniden başladı. Ama tehlikeyi sezdiğinden taktiğini değiştirip kuşatma mecazından vazgeçti. Ne yazık dedi babam. Hakikat hiçbir zaman tek taraflı değil kardeşim Toby. Bunca alemin burunu çözmek için sergiledikleri yaratıcı gayrete üzülmemek elde değil. Kimin burnu düğüm olmuş ki çözecekler dedi amcam Toby. Babam sandalyesini geri itti, ayağa kalktı, şapkasını giydi, 4 uzun adımda kapıya gitti, kapıyı hızla açtı, kafasını dışarı uzattı, kapıyı tekrar kapattı, bozuk menteşeye aldırmadı, masaya döndü, annemin eliyle yaptığı sayfa ayracını Slavken Bergius'un kitabından koparırcasına çekip çıkardı, hızlı hızlı yazı masasına yürüdü, annemin sayfa ayracını baş parmağına dolayarak ağır ağır geri döndü, yeleğinin düğmelerini çözdü, annemin sayfa ayracını şömineye attı, annemin saten iğne yastığını ısırdı, ağzı kırpıntıyla doldu, lanet okudu ama dikkat! Lanet amcam Toby'nin kafasının karışıklığına yönelikti aslında. Amcamın zihni yeterince karışmıştı gerçekten de. Babamın ağzına kırpıntı dolmasıysa yalnızca bir tesadüftü. Kırpıntı umarım zatalilerin hoşuna gidecektir. Aynı zamanda topa doldurulan baruta denir. Çok şükür ki babamın öfkesi uzun sürmezdi. Zira öfke onu bir şeylerle ilgilenmeye yöneltirdi ve insan doğası üzerine yaptığım gözlemlerde karşılaştığım en açıklanamaz sorunlardan biri, babamın iyi yürekli tabiatını açıkça ortaya koyan ve öfkesinin çabucak geçmesini sağlayan tek şeyin, amcam Toby'nin basit sorularının babamın bilimselliğine indirdiği beklenmedik darbeler olmasıdır. 10 düzine kadar eşek arısı babamı ayrı ayrı yerlerinden aynı anda soksalardı, daha hızlı tepki gösteremezdi. Ya da boş zaman beygirsel uğraşları sırasında üzerine ansızın boca edilen başka hiçbir soru karşısında bu kadar irkilmezdi. Amcam Toby içinse hepsi birdi. İstifini bozmadan piposunu tüttürmeye devam eder, ağabeyine kötü söz söylediğini asla aklından geçirmez, onun niçin öfkelendiğini çoğu zaman anlamadığı için babamın kendi kendine yatışmasını beklerdi. Bu olayda babamın yatışması 5 dakika 35 saniye sürerdi. Her türlü rahmet adına dedi babam kendine gelirken küfrederek, bu küfürü Ernelfus'un küfürler derlemesinden edinmişti. Babama hakkını teslim etmek gerekir ki Ernelfus olayında Doktor Slop'a söylediği gibi bu onun dünyadaki herkes kadar nadir işlediği bir hataydı. Her türlü rahmet ve inayet adına kardeşim Toby dedi babam, eğer dostlarına dostça davranan felsefede olmazsa insanı çileden çıkarırsın. Burunu çözümleme konusunda anlattıklarıma birazcık dikkat etme lütfunu göstermiş olsan fark ederdin ki, değişik bilgi dallarından alimlerin kısa ve uzun burunların nedenleri hakkında yaptıkları çeşitli açıklamaları kastetmekteydim. Bir adamın burnunun bir başkasınınkinden uzun olmasının tek bir nedeni vardır diye cevap verdi Toby amcam. Tanrı öyle olmasını istemiştir. Bu Grangousier'in çözümü dedi babam. Gargantua ve Pantagruel